Benim son uçarı kızlarım. Jöleli Şeker. Bu bir güney yakası öyküsüdür. Olaylar Georgia'nın şirin kasabası Tartın'da gerçekleşir. İçimde Tartın'a karşı yoğun bir ilgi var ama her nedense ne zaman onun hakkında bir hikaye yazacak olsam, güneyin dört bir yanından şahsım aleyhine hiç çekinilmeden yazılmış hakaret dolu mektuplar alırım. Jöleli Şeker, Metropolitan'da yayımlandı ve bu sitem dolu mektuplardan payına düşeni almayı başardı. Hikaye, ilk romanım yayımlandıktan kısa bir süre sonra acayip şartlar altında yazıldı. Dahası ilk kez bu hikayenin yazımında birilerinden yardım aldım. Zarla oynanan bir kumar sahnesini anlatmakta zorluk çekeceğimi anladığımda, güneyde büyümüş bir kız olan karımdan yardım istedim. Çünkü o bölgeye ait bu oyunun kurallarına ve tekniğine hakim olması muhtemeldi. Jim Powell, fasulye şeklindeki jöleli şekerlerden birisiydi. Her ne kadar onu daha çekici bir karakter yapmayı arzulamış olsam da, sizleri bu konuda kandırarak haksızlık etmiş olacağımı düşündüm. Sabit fikirli, ön yargılı ve %99.9 oranında jöleli şekerin tekiydi. Mason-Dixon hattının alt tarafında yer alan jöleli şeker ülkesinde, jöleli şeker mevsimi boyunca, yani dört mevsim boyunca, tembel tembel yatarak büyüdü. Şimdi eğer Memphis'i bir adamı jöleli şeker diye çağırırsanız büyük ihtimalle arka cebinden çıkaracağı bir urganla sizi telgraf direğinde sallandıracaktır. Eğer New Orleans'lı birisini aynı şekilde çağırırsanız size pis pis sırıtıp kız arkadaşınızı Mardi Gras balosuna kimin götüreceğini soracaktır. Bu iki şehrin arasında yer alan 40 bin nüfuslu Güney Georgia 40 bin yıldır uykudaydı. Bu uykudan bir türlü kalkamayan insanları, uykularında bazen kıpırdanıyor, bazen de herkesin çoktan unuttuğu, olmuş bitmiş savaş hakkında mızmızlanıyordu. Bu hikayenin ana karakterini canlandıran, şahsına münhasır jöleli şeker, işte bu yerin insanlarından biriydi. Jim, fasulye biçimli jöleli şekerin tekiydi. Bunu tekrar tekrar yazıyorum çünkü kulağa o kadar hoş geliyor ki, bir peri masalının başlangıcı gibi. Jim, çok iyi bir karaktermiş gibi. Ona böyle seslendiğimde gözümün önüne yuvarlak, insanın iştahını kabartan bir yüz geliyor. Sanki şapkasının içinden çeşitli yaprak ve sebzeler çıkaracak birisiymiş gibi. Halbuki Jim uzun, sıska adamın biriydi. Bilardo masalarına eğilmekten beli biraz büküktü ve farkları ayırt edemeyen kuzey insanlarının onu boş gezenin boş kalfası olarak tanımaları muhtemeldi. Aralarındaki husumete çözüm getirememiş Güney Konfederasyonu eyaletlerinde hayatını avarelik etmek fiilinin çekimli halleriyle yaşayanlara özel jöleli şeker adı verilirdi. Jim genellikle birinci tekil şahsın hallerini kullanırdı. Avarelik ediyorum, avarelik ettim, avarelik edeceğim. Jim yeşil bir köşede, beyaz bir evin içinde doğdu. Evin ön tarafında yıkık dökük dört direk duruyordu ve arka tarafında çok sayıda çapraz çizgili çit örgü bulunmaktaydı. Bu örgüler güneşin vurduğu zamanlarda arka bahçeyi neşeli bir alana çeviriyordu. Bu evin sakinleri yandaki evin yandakinin de yanındakinin ve onun da yanındakinin arsa sahibiydi. Fakat bunun üzerinden o kadar çok zaman geçmişti ki Jim'in babası bile bu mirası hatırlamakta zorlanmıştı. Aslına bakılırsa, bir kavgada aldığı kurşun yarası yüzünden ölmek üzereyken çok az vakti kaldığında aklına gelmişti. Fakat ne yazık ki o zamanlar 5 yaşında olan, ödü kopmuş zavallı Jim'e bu bilgiyi aktarmayı beceremedi. Daha sonra beyaz ev, Jim'in Mamie teyze dediği ama tüm kalbiyle nefret ettiği Macon'lı, ince dudaklı bir kadının işlettiği pansiyona dönüştü. Jim 15'ine geldi. Liseye gidiyordu. Simsiyah saçları Arap saçına dönmüştü ve kızlardan korkuyordu. Evden nefret ediyordu. Dört kadın ve bir adamın her yaz bir araya gelip uzun uzadıya Powell arazisinin başlangıç hisseleri ve ilerleyen zamanlarda hangi çiçeklerin açacağı hakkında konuşmaları Jim'i usandırmıştı. Bazı zamanlar şehirde karşılaştığı küçük kızların anne babaları Jim'i gördüklerinde onu annesine benzetirlerdi. O da tıpkı annesi gibi kara gözlere ve saçlara sahipti. Bu aileler tarafından ev partilerine davet edilen Jim, o ortamlarda çok utandığı için gitmek istemezdi. Onun yerine Tilly'nin tamirhanesine gidip kopuk bir dingilin üstüne otururdu. Burada ya kemik zar atar ya da uzun saman çöpüyle ağız içini kurcalardı. Cep harçlığını çıkarabilmek için tuhaf işlerde çalışması gerekti. Aslında bu yüzden partilere gitmeyi bırakmıştı. Katıldığı üçüncü partide küçük Marjorie Hyde onun bakkal çıraklığı yaptığını ulu orta anlatıyordu ve Jim konuşulanları duyacak mesafedeydi. Böylelikle Jim iki adım ve polka dansı yerine zar tutma tekniklerini öğrendi ve son 50 yılda kasabayı saran adam vurma olaylarının muzır hikayelerini dinledi. Jim 18 yaşına geldi. Savaş patlak vermişti. Gönüllü olarak deniz kuvvetlerine yazıldı ve bir yıllığına Charleston tersanesinin pirinç kaplı metallerini cilaladı. Daha sonra sırf değişiklik olsun diye kuzeye gitti. Bir yılda Brooklyn tersanesinin pirinç kaplı metallerini cilaladı. Savaş sona erdikten sonra eve döndü. 21'ine gelmişti. Pantolonları kısa ve dar geliyordu. Düğmeli ayakkabıları ise ensiz ve uzundu. Sarmal desenli kravatını görenler hayrete düşüyordu. Gizli bir ittifakın ürkütücülüğüne sahipti. Kravatın üst kısmında yer alan bir çift mavi göz, uzun süre güneşte kalan bez parçası gibi solgun bakıyordu. Alacakaranlığın bastırdığı bir Nisan akşamı pamuk tarlalarından rutubetli şehre inen hafif bir grilik vardı. Jöleli şeker müpem bir tavırla tahta çitlerden birine yaslanmış ıslık çalarken Jackson sokağını aydınlatan ayın çevresindeki ışık çemberini izliyordu. Zihni bir saattir çözemediği bir sorunla meşguldü. Mevzu bahis olan konu Jöleli şekerin davet edildiği partiydi. Bütün oğlanların tüm kızlardan nefret ettiği o eski zamanlarda Clark Darrow ve Jim okulda aynı sırayı paylaşıyorlardı. Fakat gittiği tamirhanedeki yağlı havayı solumaktan tüm eğlence anlayışını kaybeden Jim'in aksine Clark söz konusu aşk olunca bir daldan ötekine atlamış, koleje gitmiş, alkole başlamış, alkolü bırakmıştı. Kısacası kasabanın önde gelen züppelerinden biri olmuştu. Ama yine de Clark ve Jim sıradan olmasına rağmen bağlarını hiç koparmayan bir arkadaşlık geliştirmişti. O öğleden sonra Clark kullandığı eski Ford'da kaldırımda yürüyen Jim'in yanına yanaştı ve nereden estiği bilinmez onu aniden golf kulübünde düzenlenen partiye davet etti. Ona bu daveti yaptıran dürtünün tuhaflığı, Jim'e bu daveti kabul ettiren dürtünün tuhaflığıyla eşdeğerdi. İkincisi belki de farkına varılamayan bir can sıkıntısından kaynaklanıyordu ya da cesaret edemediği macera duygusundan. Ve şimdi Jim bu konuyu sağlam kafayla tekrardan düşünüyordu. Bir yandan şarkı söylüyor, bir yandan da uzun ayağıyla kaldırım taşlarına boş boş vurarak ritim tutuyordu. Jöleli Şeker kasabasındaki evden bir gülümseme. Yaşar Jean'i Jöleli Şeker kraliçesi uğradı. Çok sever zar atmayı, iyi davranır onlara. Zalimlik etmez hiçbir zarı ona. Telaşa kapılmıştı. Şarkı söylemeyi birden bırakıp kaldırım taşlarını dört nala koştu. Başkalarının işitebileceği bir sesle ''Lanet olsun!'' diye bağırdı. Herkes orada olacaktı. Şu eski topluluğun tüm üyeleri. Onlara göre uzun zaman önce satılmış olan beyaz evdeki şöminenin üzerinde asılı duran gri subay portresinin hatrına Jim de bu topluluğa ait bir üyeydi. Kız çocuklarının elbiseleri günden güne uzarken oğlanların pantolonları bilek hizasına gelmişti. Bu süre zarfında bir arada büyüyen üyeler dışarıya su sızdırmayan bir topluluk oluvermişti. İlk adlara ve gençlik aşklarına sahip bu grup için Jim bir yabancıdan başkası değildi. Zavallı beyazların koşturan dostu. Çoğu adam onu tanır fakat hor görürdü. Jim ancak 3 ya da 4 kıza şapka çıkarırdı. Hepsi bu. Ay için hazırlık yapan gün kararmaya yüz tutmuşken, Jim hoş keskinliğe sahip o sıcak kasabada Jackson sokağına doğru yürüyordu. Dükkanlar kapanmaktaydı ve son müşteriler de evlerine doğru yol almaktaydı. Usulca dönen bir atlı karınca tarafından hülyalar diyarına taşınıyormuş gibiydiler. Aşağılarda bir yerde panayır vardı. Dar sokakta açılan rengarenk çadırları göz alıcıydı ve farklı seslerin ahengi gecede buluşuyordu. Buharlı bir çalgının çıkardığı oryantal ses, ucube gösterisi önünde çalınan melankolik boru sesi ve Comin Tennessee parçasına Laterna ile getirilen neşeli yorum. Jöleli Şeker bir dükkanın önünde durdu ve bir manşon satın aldı. Daha sonra dolana dolana Soda Sem'in oraya geçti. Her yaz akşamı olduğu gibi yine önüne park etmiş 3-4 araba, ellerinde meyveli dondurma ve limonatalarla bir oraya bir buraya koşturan küçük zenciler vardı. ''Selam Jim.'' Ses yanı başından gelmişti. Joe Ewing bir arabanın içinde Marilyn Waite'le birlikte oturuyordu. Arka koltuktaysa Nancy Lamar'la daha önce hiç görmediği bir adam vardı. Jöleli Şeker hemen şapkasıyla selam verdi. Merhaba ben... Sonra fark ettirmeden duraksadı. Naber millet? Yanlarından geçip sallana sallana tamirhaneye gitti. Oranın üst katında kendisine ait küçük bir oda vardı. Naber millet sorusu 15 yıldır konuşmadıkları Nancy Lamar'a yönelikti. Hülyalı gözlere sahip Nancy'nin ağzı öpüşmeleri anımsatırdı. Mavimsi siyah saçları ona Budapeşte doğumlu annesinden bir hediyeydi. Jim sokakta sıklıkla ona rastlardı. Ve şunu biliyordu ki, oğlan çocukları gibi elleri ceplerinde yürüyen Nancy, yanından hiç ayırmadığı Sally Carol Hopper'la birlikte Atlanta'dan New Orleans'a kadar birçok erkeğin kalbini kırmıştı. Jim bir anlık hevesle, keşke dans edebilseydim diye düşündü, sonra gülüp geçti. Kapıya doğru yaklaşırken kendi kendine şarkı mırıldanıyordu. Kocaman kahverengi gözlere sahip şu kız yüreğini burkabilir attığı zarlarla. Kraliçesidir jöleli şeker kraliçelerinin, jöleli şeker kasabalı benim biricik cinim. Saat 9:30'u vurduğunda Jim ve Clark Soda Sam'in önünde buluşup Clark'ın Ford'uyla golf kulübünün yolunu tuttu. Yasemin kokulu gecede yol alırken Clark durduk yere bir soru sordu Jim'e. Neyle geçiniyorsun sen? Jöleli Şeker durup düşündü. Şey, dedi düşündükten sonra. Tilly'nin tamirhanesinde bir odam var. Öğlenleri ona araba tamirinde yardım ediyorum. O da bu odada kalmama izin veriyor. Bazı zamanlarda da taksiciliğini yapıyorum. 3-5'te böyle kazanıyorum. Sürekli bu işleri yapmaktan bıktım aslında. Tüm geçimin bu mu? Eğer yapılacak çok işi olursa gündüzleri de yardım ettiğim oluyor ona. Genellikle cumartesileri yoğun oluyor. Bir de bahsetmek istemediğim ayrı bir gelir kaynağı var. Hatırlar mısın bilmem ama bu kasabanın en iyi zarcısı benim. Yeter ki bir çift zarı hissedeyim, bir kez hissettikten sonra ne istersem o geliyor. Bundan dolayı artık fincanla zar attırıyorlar bana. Clark takdir edercesine pis pis sırıttı. Ben istediğim sayıyı getirebilecek şekilde zar atabilmeyi hiç beceremedim. Keşke bir gün Nancy Lamar'la zar atsan ve tüm parasını elinden alsan. Erkeklerle zar attığından kaybedip duruyor ve babası bile ona para yetiştirmekte zorlanıyor. Geçen ay borcunu ödeyebilmek için yüzüğünü satmak zorunda kalmış diye duydum. Jöleli Şeker duymazlıktan geldi. M sokağındaki beyaz ev hala sana mı ait? Jim başını iki yana salladı. Bu hayır anlamına geliyordu. Satıldı. Artık kasabanın kıymetli tarafında bulunmadığı göz önüne alınırsa gayet iyi bir fiyata gitti aslında. Avukat parayı Liberty tahvillerine yatırmamı önerdi. Fakat Mamie teyze de hiç akıl yok ki tüm parayı kendi bakımı için Great Farm Sanitarium'una yatırdı. Bir gün meteliksiz kalırsam eğer kuzeyde yaşayan amcamın yanına sığınırım diye düşünüyorum. Güzel bir çiftliği var ama çiftlikte çalışacak kadar çok zenci yaşamıyor orada. Gel yardım et bana burada dedi ama gideceğimi sanmıyorum. Acımasız bir ıssızlığa sahip be oralar. Konuşmayı birden kesti. Clark, bu nazik davetin için sana çok teşekkür ediyorum ama eğer arabayı hemen sağa çekip kasabaya dönmeme izin verirsen daha iyi olur benim için. Hadi canım oradan, diye homurdandı Clark. Biraz eğlenmek iyi gelir sana. Dans etmek zorunda değilsin, piste çık, iki sallan yeter. Hey, dur bir dakika, diye haykırdı Jim. Kendisini ifade etmekte zorlanıyordu. Beni kızlarla tanıştırmak için tezgah hazırlayıp, sonra beni onlarla dans etmek zorunda bırakmayacak mısın? Clark güldü. Çünkü, diye umutsuzca devam etti Jim, böyle bir şey yapmayacağına söz vermezsen tam şurada inip hiç arkama bakmadan Jackson sokağına dönerim. Biraz tartıştıktan sonra uzlaşmaya vardılar. Jim kadınlar tarafından rahat bırakılacak, kendini kalabalıktan soyutlayarak olan bitenleri bir köşeden izleyecek ve Clark dans etmediği zamanlarda onunla vakit geçirecekti. Saat 10 olduğunda bizim jöleli şeker, bacak bacak üstüne atmış, eli kolu bağlı, ihtiyatla oturuyordu. Dans edenler umrunda değilmiş de sanki kendi evinde öylece oturuyormuş gibi rahat görünmenin peşindeydi. Aslına bakarsanız bu içe kapanıklık onu içten içe eritiyordu ve etrafında olup biten her şeyi merak ediyordu. Giyinme odasından çıkan kızları tek tek izledi. Şaşalı kuşlar gibi kendilerine esnetip tüylerini kabartan bu kızlar pudralanmış omuzlarının üzerinden kendilerine eşlik eden kişilere nasıl da gülümsüyorlardı. Salona girdikleri andan itibaren etrafı süzüyor, kendilerine gösterilen ilginin tadını çıkarıyor ve yine kuşlar gibi Onları bekleyen ayı kavalyelerinin kollarına konarak yuvalanıyorlardı. Göz tembelliği olan sarışın Sally Carol Hopper, en sevdiği renge pembelere bürünmüş, yeni açan bir gül gibi ışıldıyordu. Marjorie Hyde, Marilyn Wade ve Harriet Carey. Öğle saatlerinde sürekli Jackson sokağında sürten bu kızlar, şimdi kıvrık, brilyantinlenmiş ve ışık vurduğunda farklı renklere dönen saçlara sahipti. Yeni boyanan ve henüz kurumamış olan resten süslemeleri gibi pembe, mavi, kırmızı ve altın sarısı renklerle oldukça tuhaf görünüyorlardı. Yarım saattir aynı yerde duruyordu. Her seferinde "Naber moruk, nasıl gidiyor?" diye takılan ve dizine bir şaplak indiren Clark'ın şen şakrak ziyaretleri de Jim'i keyiflendirmeye yetmemişti. Bir düzine kadar adam onunla muhabbet etmiş ya da bir süre yanında durmuştu ama tüm bu kişilerin onu orada buldukları için şaşırdığını biliyor, hatta birkaçının bu duruma alındığını düşünüyordu. Ama saat 10:30 vurduğunda tüm can sıkıntısı yok oldu. Jim'in nutku tutulmuştu. İlgisini çeken şey onu kendinden geçirdi. Giyinme odasından Nancy Lamar çıkmıştı. Kız arkasında büyük fiyongo olan 3 sıra fırfırlı, sarı organtin bir elbise giymişti. Bununla etrafına fosforlu siyah ve sarı parıltılar saçıyordu. Boğazı düğümlenen jöleli şekerin gözleri fal taşı gibi açıldı. Nancy kavalyesi gelene kadar kapının ağzında bekledi. Jim kıza eşlik eden adamı anımsadı. O öğleden sonra Joe Ewing'in arabasında gördüğü yabancıydı. Kız ellerini beline sardıktan sonra alçak sesle bir şeyler söyleyip güldü. Adam da bu gülüşü karşılıksız bırakmadı. Bunun üzerine Jim'in yüreği hiç tatmadığı bir acıyı tattı. Biraz önce içini ısıtan güneş ışıllarının güzellik oku bu çiftin arasından geçmişti. Jöleli şeker birden kendini gölgede kalmış yabani bir ot gibi hissetti. Birkaç dakika kadar sonra yanına Clark yanaştı. Neşeden gözleri parlıyordu. Yaratıcılıktan yoksun bu genç adam, "Selam moruk," dedi yine. "Nasıl gidiyor bakalım?" "İdare ettiğini söyledi Jim." "Sen benle geliyorsun," dedi Clark. "Bu geceye damgasını vuracak bir şey var elimde." Jim onu çekinerek takip etti. Koridoru geçip merdivenlerden yukarıya çıktılar, soyunma odasına geldiler. Clark küçük bir şişe çıkardı. Üzerinde etiketi olmayan bu şişenin içinde sarı bir sıvı vardı. "İşte benim güzel viskim." Bir tepside zencefilli gazoz geldi. Viski gibi güçlü bir bitki özünün maden suyunun ötesinde bir cilaya gereksinimi vardı. "Söylesene çocuk," dedi nefesi kesilen Clark. "Şu Nancy Lamar çok güzel kız değil mi?" Jim başıyla onayladı. "Öylesine güzel ki," dedi. "Bu gece için epey süslenip püslenmiş," diye devam etti Clark. "Yanındaki adamı fark ettin mi? Şu iri kıyım olanı mı diyorsun, beyaz pantolonlu?" "Aynen onu diyorum. Kendisi Savannah'lı Ogden Merritt. Babası Merritt, Merritt tıraş makinalarının sahibi oluyor. Bu koca adam Nancy için yanıp tutuşuyor. Kaç zamandır peşinden koşuyor." "Kız tam bir arsız," diye devam etti Clark. "Ama yine de severim onu. Gerçi kim sevmez ki, boyundan büyük işlere kalkışsa da bir şekilde yakasını kurtarıyor. Ama olan itibarına oluyor. Bir zıplasa da ikincisinde lekeleniyor namı." "Öyle mi?" dedi Jim, sonra konuyu değiştirmek için bardağını göstererek, "iyi viskiymiş," dedi. "Fena değil." "Ah, ne çılgın şu kız ya. Dediklerine göre zar atıyormuş. Viski içmeyi de seviyor. Bir bardak da ona vereceğim, söz verdim." "Merritt denilen adama aşık mıymış?" "İnan hiçbir fikrim yok. Burada yaşayan tüm iyi kızlar böyle heriflerle evlenip bir yerlere göçüyor." Kendine bir bardak daha doldurdu ve şişenin mantarını titizlikle kapadı. "Dinle benicim. Şimdi ben dans etmeye gidiyorum. Eğer ben dans etmem diyorsan bu şişeyi benim için arka cebinde sakla. Birileri içkimin olduğunu fark ederse hemen başıma ekşir ve daha ben doyamadan yaşamak istediğim kafayı yaşar." Demek Nancy Lamar evlenecekti. Demek kasabanın biricik yıldızı, o beyaz pantolonlu şahsın özel mülkü sayılacaktı. Hem de sırf beyaz pantolonlunun babası, yan komşusundan daha iyi tıraş makinesi yapıyor diye. Clark'la merdivenden aşağı inerken bu düşünceler Jim'in içini kararttı. Nedenini bilmiyordu. Hayatında ilk kez anlam veremediği romantik bir arzuya sahipti. Kızın imgesi hayallerini süslemişti. Nancy sokakta erkek çocukları gibi salınıyor, pek muhterem meyve satıcısından aşar vergisi karşılığında bir portakal satın alıyor, Soda Sam de enayinin tekine sağlam bir hesap ödetiyor. Tüm aşıklarını toparlayıp bir öğleden sonra zafer nidaları eşliğinde yüzmeye ve şarkı söylemeye götürüyordu. Jöleli Şeker kapının önüne çıktı. Ay ışığının vurduğu çimenlik alanla balo salonunun ışıklandırılmış kapısı arasında kalan karanlık, ıssız bir köşeye çekildi. Bir sandalye buldu kendini. Oturup bir sigara yaktı ve sonra her zamanki gibi savruk düşüncelere kapılıp gitti. Ancak bu defaki derin düşüncelere, gecenin kabarttığı duygular, açık kapıdan dışarıya yayılan binlerce zengin koku ve önlerine pamuk tıkıştıran dekolteli elbiseler de eklenmişti. Müzik, gürültülü bir trombonun araya girmesiyle karmakarışık bir hal almıştı. Ayakkabı veya terlik sürtünmelerini çağrıştıran bu üst tonu dinlemek oldukça yorucuydu. Salon kapısından dışarıya yansıyan sarı ışık karesine aniden bir karaltı düştü. Giyinme odasından bir kız çıkmıştı ve neredeyse 10 adım mesafede duruyordu. Jim kızın sessizce "lanet olsun" dediğini işitti. Kız arkasını döndüğünde onu gördü. Bu Nancy Lamar'ın ta kendisiydi. Jim ayağa kalktı. "Naber?" "Selam." Kız duraksadı. Emin olamadığı için biraz daha yaklaştı. "Aa, Jim Powell'mış." Jim eğilerek selamladı onu. Konuşmak için sıradan şeyler düşündü. "Şeyi biliyor musun?" diye hemen atıldı kız. "Yani acaba sakızdan anlar mısın?" "Ne?" "Ayakkabıma sakız yapıştı da dangalağın teki yere sakızını atmış, o da gelip beni buldu tabii." Jim durduk yere kızardı. Burnundan soluyan kız, "Sence bundan nasıl kurtulabilirim?" diye sordu. "Bir bıçakla çıkarmaya çalıştım. Giyinme odasındaki lanet olası her şeyi denedim. Sabun ve suyu denedim, hatta parfüm bile sıktım ama pudra pamuğuma yapıştırmaya çalışırken mahvetti güzelim pamuğu." Endişeye kapılan Jim ne yapabileceğini düşündü. "Aa, belki benzin halleder bu işi." Ağzından benzin kelimesi çıkar çıkmaz kız onu elinden tuttuğu gibi aşağıya verandaya sürükledi. Çiçek tarhının üzerinden atlayarak mehtaplı bir gecede golf sahasının ilk deliğine park etmiş arabalara doğru dört nala koşturdu. Nefes nefese kalan kız, "Gazı aç," diye emretti. "Ne?" "Sakızdan kurtulmak için tabii ki, onu çıkarmam gerek. Orada yapışmış duruyorken dans etmem mümkün değil." Jim, kızın isteğini hemen yerine getirmek için arabaları kolaçan etti. İstenen eritici maddeyi temin etmenin yolunu bulmak için incelemelerde bulundu. Eğer kızın talebi bir silindir olsaydı, Jim bir silindiri sökmek için elinden geleni yapardı. Bir dakikalık bir çalışmadan sonra, "İşte," dedi Jim. "Şunu açmak kolay iş. Mendilin var mı?" "Vardı ama ıslak olduğu için yukarıda bıraktım. Su ve sabunla çıkarmaya çalışırken onu kullandım." Jim vakit kaybetmeden kendi ceplerini yokladı. "İnanamıyorum ya, bende de yok." "Lanet olsun. En iyisi kapağını açıp yere akıtalım." Böylelikle Jim yakıt borusunun ucunu açtı ve benzin damlamaya başladı. "Daha fazla." Jim sonuna kadar açtı. Bir süre sonra birikintiye dönüşen benzin akıntısı ışıl ışıl parıldıyordu. Birikintinin titrek yüzeyine yansıyan bir düzine ay vardı. Halinden memnun olan kız, "Oh!" diye iç çekti. "Bırak hepsi aksın. Şimdi yapılması gereken tek şey içinden geçmek." Kızın dediklerini yapmaktan başka çaresi olmayan Jim, kapağı iyice açtı ve ufacık olan birikinti birden genişledi. Dört koldan yayılan bir nehir gibi aktıkça aktı. "Böyle iyi, tam istediğim gibi." Eteklerini kaldırıp incelikle birikintiye girdi. "Bunun işe yarayacağından eminim," diye mırıldandı kız. Jim gülümsedi. "Daha çok araba var." Kız zarifçe birikintinin dışına çıkıp terliğinin altını ve kenarlarını arabanın marşpiyeline sürtmeye başladı. Gülmemek için iki büklüm olan Jöleli Şeker daha fazla dayanamadı ve kahkahayı bastı. Hemen ardından kız da katıldı ona. Verandaya doğru dönerlerken, "Buraya Clark Darrow'la birlikte geldin, öyle değil mi?" diye sordu kız. "Evet. Şimdi nerede bulurum onu?" "Bilmem, dans ediyordur herhalde." "Şansa bak ya, viski sözü vardı bana." "Öyleyse sorun yok," dedicim. "Viskisini ben taşıyorum, cebimde duruyor." Kızın gözleri parladı, ağzı kulaklarındaydı. "Gerçi şimdi sana zencefilli gazoz da gerekir," diye eklemede bulundu Jim. "Bana gerekmiyor, şişe tek başına yetiyor." Emin misin? Küçümseyerek güldü kız. Dene de gör bakalım. Bir erkeğin içip de benim içemediğim hiçbir şey yok bu dünyada. Gel oturalım şöyle. Masanın bir köşesine kız kuruldu, diğer köşesindeki hasır sandalyeye de Jim geçti. Kız şişenin tıpasını çıkardı ve şişeyi ağzına dayayıp içkiden büyük bir yudum aldı. Jim hayretler içinde onu seyretti. Beğendin mi? Nefes nefese kalan kız başını iki yana salladı. Pek hoşuma gitmedi ama bana verdiği duyguyu seviyorum. Sanırım çoğu kişi için geçerli bu. Jim ona hak verdi. Babam müptelasıydı bunun, canına mal oldu ama. Tipik Amerikan erkekleri işte, dedi Nancy usulca. Nasıl içeceklerini bilmiyorlar. Ne? Dedi Jim irkilerek. Oralı olmayan Nancy, aslında, diye devam etti sözüne, ellerinden bir iş geldiği yok. Hayatımda beni kedere boğan tek şey İngiltere'de doğmamış olmam. İngiltere'de mi? Evet, bu hayatta üzüldüğüm başka hiçbir şey yok. Orayı seviyor musun? Evet, hem de çok. Orada şahsen hiç bulunmadım ama burada asker olarak çalışan birçok İngiliz'le tanıştım. Oxford ve Cambridge'li adamlar. Yani bilirsin, Sivaneli ve Georgia Üniversiteli adamların burada bulunması gibi. Ha tabii, bir de okuduğum çok sayıda İngiliz romanı var. Jim'in dikkatini çeken bu konu onu oldukça şaşırtmıştı. Kız tüm ciddiyetiyle, ''Sen hiç Lady Diana Manners'ı duymuş muydun?'' diye sordu. Hayır, Jim'in bu ismi duymuşluğu yoktu. Şöyle ki, ben bu kadın gibi olmak istiyorum. Esmer bir teni var. Bilirsin işte, benim gibi ve dizginlenemez bir deliliğe sahip. Bir katedralin yoksa kilisenin, işte onun gibi bir şeyin merdivenlerinden at üstünde çıkmış kadındır o. Ondan sonra tüm romancılar kadın kahramanlarına buna benzer şeyler yaptırdı. Jim kibarca başını salladı. Böyle derin mevzular onun boyunu aşardı. Şişeyi uzatsana, dedi Nancy. Bir fırt daha çekeceğim. Birazcık içkinin kimseye zararı dokunmaz. Bir yudum daha aldıktan sonra nefes nefese kalan Nancy, senin anlayacağın, diye devam etti. Oradaki insanların bir tarzı var. Burada kimsenin kendine önem gösterdiği yok. Yani buradaki oğlanlar için giyinip kuşanmanın ne bir önemi var ne bir heyecanı. Bunu biliyorsun değil mi? Sanırım öyle. Yani demek istediğim bir heyecanı yoktur herhalde, diye mırıldandı Jim. Bense her şeyi yapmak için can atıyorum. Bu kasabanın tarz sahibi tek kızı benim. Kollarını uzatıp güzel güzel gerindi. Ne güzel bir akşam. Gerçekten de öyle, diyerek onayladı Jim. Sersemlemiş haliyle, bir teknem olsun isterdim, dedi kız. Gümüş rengi bir nehirde yol almak isterdim onunla. Mesela Thames nehrinde. Yol boyunca şampanya içmek ve yanında havyarlı sandviçler yemek. Teknede 8 kişi olmak. Adamlardan birisinin ortamı eğlendirmek için suya atlamasını ve bir zamanlar Lady Diana Manners'la birlikte olan bir adamın yaptığı gibi boğulmasını. O kadını mutlu etmek için mi boğulmuş adam? Kadın mutlu olsun diye boğulmak değildi amacı. Sadece suya atlayıp teknedekileri güldürmek istedi. Adam boğulduğunda teknedekiler de gülmekten ölmüştür herhalde. Birazcık gülmüşlerdir artık, diye kabul etti kız. En azından Lady gülmüştür. Ne çetin cevizdir o. Bu yönüyle bana benziyor gibi. Katı mısındır sen? Taş yürekliyimdir. Kız tekrar gerindi ve ekledi. Şu şişeyi uzatsana, bir yudum daha alayım. Jim kararsız kalmıştı. Fakat kız ellerini cüretkar bir biçimde uzatıp, ''Bana kızlara davrandığın gibi davranma.'' diye uyardı. ''Ben bildiğin kızlardan değilim.'' dedi. Düşündü. ''Ama yine de haklı olan sensindir belki. Belki de genç omuzlarının üzerinde taşıdığın yorgun düşmüş bir kafa vardır.'' Kız ayağa fırladı ve kapıya doğru ilerledi. Jöleli Şeker de ayağa kalktı. Kız kibarca, ''Hoşça kal.'' dedi. ''Hoşça kal, teşekkür ederim Jöleli Şeker.'' Böylelikle kız içeri girdi ve arkasında gözleri açık kalan bir oğlan bıraktı. Saat 12 olduğunda kadınların giyinme odasından tek sıra halinde pelerinli bir tören alayı çıktı. Bu alaydaki her bir kadın kotilyon dansında olduğu gibi çift oluşturdukları paltolu kavalyeleriyle birlikte yorgun argın gülerek kapıdan çıktılar. Arabaların geri manevra yaparak ses çıkardığı kapının önünde gruplara bölünmüş insanlar haberleşerek su soğutucusunun çevresinde toplandı ve karanlığa doğru yürüdüler. Kendi köşesinde oturan Jim, Clark'a bakınmak için ayağa kalktı. En son saat 11'de buluşmuşlardı, sonra Clark dans etmek için Jim'in yanından ayrılmıştı. Böylece Jim, Clark'ı bulmak için bir zamanlar bar olan meşrubat tezgahının olduğu odaya gitti. Oda bomboştu. Tezgahın arkasında uyuklayan bir zenciden ve miskin miskin zar atan iki oğlandan başka kimseler yoktu. Jim odadan tam çıkacakken Clark'ın içeri girdiğini gördü. Tam o esnada Clark da başını kaldırıp ona bakmıştı. "Selam Jim," dedi. "Gel de şu şişeyi bitirmemize yardım et. Sanırım çok az kaldı ama hepimize birer tane daha çıkar bundan." Nancy, Savannahlı adam, Marilyn Wade ve Joe Ewing kapı aralığında yayılmış bir şeyler kaynatıp kıkırdıyorlardı. Nancy Jim'in bakışlarını yakaladı ve ona muzipçe göz kırptı. Hepsi bir masanın etrafına yerleşip garsonun zencefilli gazoz getirmesini bekledi. Jim'i rahatsız eden bir şeyler vardı. Bakışlarını yan masada iki oğlanla kumar oynayan Nancy'ye çevirdi. Clark, "Onları da çağırsana buraya," diye atıldı. Joe etrafına bakıldı. "Kalabalığın başımıza üşüşmesini istemeyiz. Kulübün kurallarına aykırı bu." "Kimse yok ki etrafta," diye ısrar etti Clark. "Bay Taylor'ı saymazsak, arabasındaki benzini kimin boşalttığını bulmak için deli gibi bir aşağı bir yukarı koşturuyor." Bu duruma herkes güldü. "Ben 1 milyonla iddiaya varım ki yine Nancy'nin ayakkabısına bir şey olmuştur. Etrafta o varsa arabanızı park edemezsiniz." "Ah Nancy, Bay Taylor'ın gözleri seni arıyor." Nancy'nin yanakları oyun esnasındayken ağ ağlı oldu. "Onun o küçük çirkin külüstünü görmeyeli 2 hafta oluyor." Jim birden bir sessizlik olduğunu hissetti. Arkasına dönüp baktığında yaşını kestiremediği bir adamın kapı eşiğinde durduğunu gördü. Clark'ın sesi bu huzursuzluğa bir son verdi. "Bize katılmaz mısınız Bay Taylor?" "Teşekkürler." Bay Taylor, istenmeyen kişi olarak bir sandalyeye yayıldı. "Sanırım katılmak zorundayım. Birileri yerleri kazıyıp petrol çıkarıncaya kadar burada bekleyeceğim. Birisi arabamla eğlenmişti." Gözlerini kıstı ve orada oturanları bir bir süzdü. Jim onun kapı ağzında beklerken neler duyduğunu merak etti, konuşulanları hatırlamaya çalıştı. "Bu gece şans benden yana," diye şakıdı Nancy. "Ortaya bir dörtlük koyuyorum." Kendini birden kaybeden Bay Taylor, "Artırıyorum!" diye atıldı. "Oo Bay Taylor, siz zar atar mıydınız? Hiç söylemiyorsunuz." Nancy, onun masaya oturup da kendisi kadar bahis koyduğunu görünce çok sevindi. Bay Taylor'ın çeşitli sarkıntılık denemeleriyle şansını zorladığı ve Nancy'nin onu emin adımlarla geri çevirdiği o geceden beri, birbirlerinden hoşlanmadıkları gün gibi ortadaydı. "Pekala yavrularım, hadi bakayım. Annenizi şımartın, sadece küçük bir yedili." Nancy, zarların kulağına fısıldıyordu. Büyük bir cesaretle zarları avucunda salladıktan sonra masanın üzerine attı. "Ah, ben de bundan korkuyordum. Hadi şimdi +1 dolardan bir daha deneyelim." Paraları 5 defa onun payına düştü, Taylor fena kaybetti. Kız bunu kişiselleştiriyordu. Her kazanışının ardından Jim onun yüzünde galip gelmenin sevincini görüyordu. Her zar atışında bahsi 2 misline çıkardı. Böyle bir şans çok uzun sürmezdi. Çekinerek de olsa adam onu uyarma gereği duydu. "Biraz ağırdan alsan hiç fena olmaz aslında." "Küçük ada, bu sefer güneye gidiyoruz." Decatur ada zarları masaya yuvarladı. Nancy'nin içi kıpır kıpırdı. Neredeyse kendini kaybedecekti ama şansı yaver gitti. Ortaya konan parayı artırdıkça artırdı. İşi ağırdan almayı reddediyordu. Taylor masada parmaklarıyla ritim tutuyordu ama oyuna devam edecekti. Daha sonra Nancy onluk atmaya çalıştı ama başaramadı. Taylor gözü dönmüşçesine zarları kaptı, hiç ses çıkarmadan attı ve nefesini tutmuş beklerken duyulan tek ses masada ard arda atılan zarların tıkırtısı oldu. Zar atma sırası tekrar Nancy'ye geçti ama eski şansı yoktu artık. 1 saat geçti. Oyun sırası ondan ona geçiyordu. Şimdi sıra Taylor'ındı. Sonra yine onun oldu ve sonra yine onun. Sonunda eşitlendiler. Nancy kalan 5 dolarını da kaybetti. Nancy aceleyle, "Elimde çek var, kabul eder misiniz?" diye sordu. "Son kez 50 dolarını atıp konuyu kapatacağız, olur mu?" Sesi incelmişti. Parayı almak için uzandığında eli titriyordu. Clark ve Joe Ewing pek belli olmayan ama endişeli bakışlarla birbirlerine baktı. Zarlar tekrar Taylor'daydı. Nancy'nin çekini o aldı. Deliye dönen Nancy, "Bir tur daha oynamaya var mısınız?" diye sordu. "Herhangi bir banka olur fark etmiyor. Para her yerde aynı para nasıl olsa." Jim anladı. Kıza o güzel viskiyi vermişti. Kız o zamandan beri o güzel viskiyi içiyordu. Keşke engelleyebilseydim diye düşündü. Onun yaşında ve onun durumunda bir kızın iki banka hesabının olması muhtemel değildi. Saat 2'yi vurduğu zaman Jim daha fazla dayanamadı. Alçak ve biraz da gergin bir tonla, izin verirsen senin yerine zarları ben atabilir miyim? Diye sordu. Bitkin ve uyku sersemi olan Nancy zarları Jim'in önüne attı. Pekala eski kurt, Lady Diana Manners'ın dediği gibi, at bakalım jöleli şeker. Şans yüzüme gülmedi. Umursamaz bir edayla, Bay Taylor, dedi Jim, nakit karşılığında şu üç çekten biri için zar atacağız. Yarım saat sonra Nancy öne doğru eğilip oğlanın sırtına bir tane vurdu. Şansımı kapattım. Evet öyle yaptım. Kendinden emin bir şekilde başını sallıyordu. Jim son çeki de alıp diğerlerini yanına kattı ve hepsini un ufak oluncaya kadar yırtıp yere attı. Biri şarkı söylemeye başladı. Nancy ise sandalyesini geriye itip ayağa kalktı. Bayanlar ve baylar diye seslendi. Bayanlar, ki bu sen oluyorsun Marilyn, tüm dünya şunu bilsin ki bu kasabada jöleli şeker olarak tanınan Bay Jim Powell şimdiye kadar hiç bozulmamış bir kuralı yıkarak bu duruma bir istisna olmuştur. Yani kumarda kazanan aşkta kaybeder kuralını. Şanslar da ondan yana ve aslına bakarsanız ben ona aşığım. Bayanlar ve baylar, siyah saçlarıyla nam salmış olan ben, Nancy Lamar. Başka kızların ancak özel durumlarda konu olabildiği Herald gazetesi gençler zümresinin en gözde kişisi olarak şunu ilan etmekten, size ilan etmek istediğim şey şu ki, her neyse, bakın beyler. Birden düşecek gibi oldu. Clark onu tutarak dengesini sağlamakta yardımcı oldu. Benim hatam, diyerek güldü. Yerin dibine geçtim, yerin dibine her neyse. Evet, kadehler jöleli şeker için kalkıyor. Bay Jim Powell, jöleli şekerlerin kralı. Birkaç dakika sonra Jim elinde şapkasıyla Nancy'nin benzin aramak için geldiği verandanın aynı karanlık köşesinde Clark'ı beklerken yanına bir anda Nancy geldi. Jöleli şeker, dedi. Burada mısın jöleli şeker? Düşündüm de... Hafiften sallanıyor oluşu büyülü bir rüyanın parçasıymış gibi duruyordu. Fedakarlığının karşılığında en tatlı öpücüklerimi hak ettiğini düşünüyorum jöleli şeker. Bir anda ellerini jöleli şekerin boynuna sarıp dudaklarını onun dudaklarına bastırdı. Ben dünyanın serseri yanıydım jöleli şeker ama sen bunu değiştirdin. Sonra sahanlıktan aşağı indi ve çekirge seslerinin geldiği çimenliğe doğru gitti. Jim Merritt'in ön kapıdan çıktığını ve kıza öfkeli bir şeyler söylediğini gördü. Kız güldü, bakışlarını onun arabasına yöneltti ve dönüp gitti. Marilyn ve Joe onu takip etti. Cazın içine doğan bebekle alakalı mıymıntı bir şarkı söylüyorlardı. Clark ortaya çıktı ve Jim'in adımlarına yetişti. Her şey açığa çıktı bence, diyerek gerindi. Merritt'in tavrı çok kötüydü, Nancy acayip bozuldu. Golf sahasının doğu kısmında, gecenin ayaklarına sarılan gri bir örtü vardı. Arabanın içindekiler motor ısınıncaya dek şarkılar söyleyip eğlendiler. "Herkese iyi geceler!" dedi Clark. "İyi geceler Clark! İyi geceler!" Duraksamanın ardından yumuşak ve şen bir ses ekledi. "İyi geceler jöleli şeker!" Araba inleten namelerle uzaklaşıp gitti. Bir horoz, yolun karşısındaki çiftlikten keder dolu sesiyle acı acı öttü. Herkesin gitmesiyle bir başına kalan zenci garson, verandanın ışıklarını söndürdü. Jim ve Clark Ford'a doğru yürümeye koyuldu. Çakıl taşlarıyla döşenen yoldan geçen arabalar, çatır çutur ses çıkararak gürültü yapıyordu. Clark hafifçe, "Ah ulan!" dedi. "Nasıl zar tutuyormuşsun öyle?" Hava öylesine karanlıktı ki, ne Jim'in zayıf yanaklarının kızardığını görebildi, ne de bu kızarmanın alışılmadık bir utançtan kaynaklandığını anlayabildi. Tilly tamirhanesinin alt katındaki tüm gürültü ve patırtı üst kattaki kasvetli odada yankılanıyordu ve bu da yetmezmiş gibi bir de dışarıda arabaların üzerine hortum tutan zencilerin şarkı sesleri ekleniyordu. İnsanın içini karartan dört duvar bir odaydı bu. Köşede duran yatak ve eski püskü bir masanın dışında başka bir şey yoktu. Masanın yarısını kitaplar kaplıyordu. Joe Miller'dan Slow Train Through Arkansas, eski usul yazıyla kaleme alınan, şerhli ve eski basım Lucille, Harold Bell Wright'ın kaleme aldığı The Eyes of the World ve ara kapağında Alice Powell yazan ve 1831 tarihi atılan İngiltere Kilisesi'ne ait eski bir dua kitabı. Jöleli Şeker, tamirhaneye girdikten sonra üst kattaki kasvetli odaya çıkıp ışığı açıncaya kadar gri olan gün doğumu koyu ve parlak bir maviye dönüşmüştü. Işığı hemen kapattı. Pencere yanına gidip dirseklerini cama dayadı ve gittikçe koyulaşan gökyüzünü izlemeye koyuldu. Duygularının harekete geçişiyle hissettiği ilk şey beyhudelikti. Gri hayatının ona hissettirdiği acınası duygu. Ansızın bir duvar belirdi yanında. Onu içine çekip hapsedecek gibiydi. Çıplak odasının beyaz duvarları kadar somut ve elle tutulur bir duvardı bu. Zihninde oluşan bu duvar algısı, varoluş romantikliğine sebebiyet veren tüm şeyleri, hayatın gelişi güzelliğini, gamsızlığını, ihtiyatsızlığını ve mucizevi cömertliğini yok etmişti. Jackson sokağında miskin bir şarkı tutturan, tüm esnaf ve sokak satıcıları tarafından tanınan, rahat selamlaşmaların ve yerel esprilerin ekmeğini yiyen, sırf hüzünlü olmak için hüzünlenen ve zamanın geçtiğini hayıflanan Jöleli Şeker'in yerinde yerler esiyordu şimdi. Adı bile başlı başına bir leke ve saçmalıktı. Bir anda her şey açığa kavuşmuş gibi Merritt'in kendisini hor gördüğü düşüncesine kapıldı. Hatta ona göre Nancy'nin o geceki öpücüğü kıskançlık yerine kızın kendisini küçük düşürdüğü için iğrenmesine sebep olmuştu. İş Jöleli Şeker'e gelince tamirhanede öğrendiği kirli bir hileye kız için başvurmuştu. Manevi açıdan kızın kirli çamaşırlarını gizlemişti ama lekeler ona aitti. Grilik maviye çalıp da odanın içini aydınlatınca yatağına geçti. Kendini yatağa atıp öfkeyle köşelerini kavradı ve "Onu seviyorum!" diye bağırdı. "Tanrım!" Dilinden dökülen bu kelimeler boğazında düğümlenen yumruyu eritmişti sanki. Tan ağrırken hava iyice aydınlanmıştı. Jöleli Şeker yüzünü yastığa gömdü ve hıçkırarak ağlamaya başladı. Öğleden sonra üç güneşinin altında elleri ceket cebinin içinde kaldırımda öylece oturan Jöleli Şeker, Jackson sokağına motor sesiyle ineten Clark Darrow'a selam verdi. "Selam," diye seslendi Clark. Ford'unu onun yanına çekerek beklenmedik bir harekette bulundu. "Yeni mi kalktın?" Jöleli Şeker kafa salladı. Bu hayır anlamına geliyordu. "Uyku tutmadım. Bir huzursuzluk vardı içimde. Sabaha karşı kırlarda uzun uzun yürüdüm. Kasabaya daha yeni geliyorum." "Demek sende de vardı o huzursuzluk. Ben de bütün gün öyle hissediyordum." Kendi düşüncelerine hapsolan Jöleli Şeker, "Kasabadan ayrılmayı düşünüyorum," diye devam etti. "Dan amcanın yanına gidip çiftlikte ona yardım etsem daha iyi olur. Bana sorarsan bu bitmeyen serserilik bir son bulmalı artık." Clark hiçbir şey diyemeden Jöleli Şeker devam etti. "Düşündüm de belki Mamie teyze öldükten sonra bana ait olan o parayı çiftliğe yatırırım ve böylece bir şeyler kazanabilirim. Bizim bütün aile o taraflardan geliyor. Büyük yerlere sahiptiler." Clark merakla onu dinliyordu. "Ne acayip," dedi. "Bu tür duygular aynı şekilde beni de etkisi altına aldı." Jöleli Şeker tereddüt etti. "Bilemiyorum," diye ağır ağır başladı söze. "Bir şey var ama dün akşamki kızın Diana Manners adlı bir İngiliz kadından bahsederken söylediği bir şey aklıma takıldı." Kendini doğrulttu ve Clark'a tuhaf tuhaf baktı. Meydan okurcasına, "Bir zamanlar benim de ailem vardı," dedi. Clark başını salladı. "Biliyorum. Ailenin son üyesi benim," diye devam etti Jöleli Şeker. Sesi gittikçe yükseliyordu. "Ve hiçbir değerim yok benim. Beni çağırdıkları ada baksana, Jöleli. Dayanıksız ve basiretsiz gibi. Ailemin her şeyi varken bile sokakta yanımdan geçen önemsiz insanlar bana burun kıvırıyor." Clark sessizliğini korumaktaydı. "Artık yeter. Bugün gidiyorum. Bu kasabaya bir beyefendi olarak döneceğim." Clark mendilini çıkarttı ve terli alnını sildi. Hüzünlü bir edayla, "Yalnızca seni sarsan bir olay değil bu, bundan emin olabilirsin," dedi. "Kızların dillerine doladığı bu mesele, bugün sona erecek. Ne yazık. Hem de çok yazık. Ama bu konunun bu şekilde bittiğini herkes görecek, dedi. Jim şaşkınlıkla, ne demek istiyorsun, diye sordu. Her şeyin dışarıya sızdığını mı söylüyorsun? Sızmak mı? Böyle bir şeyin sır olarak kalması mümkün değil. Bu gece gazetelerde yazılı olarak bildirilecek. Doktor Lamar bir şekilde adını temize çıkarmak zorunda kaldı. Jim ellerini arabanın yan tarafına koydu ve metalin üzerinde duran işaret parmağını sıktı. Taylor o çek senetlerini incelemiş mi yani? Şimdi şaşırma sırası Clark'taydı. Olanlardan haberin yok mu senin? Jim'in hayret dolu bakışları haberinin olmadığını kanıtlıyordu. Aa, dedi Clark, olayı daha da çarpıcı kılarak. O çılgın dörtlü bir şişe viski daha devirip iyice sarhoş olmuş ve kasabayı şaşırtmaya karar vermiş. Bunun üzerine Nancy ve Merit denen herif bu sabah saat 7'de Rockville'de dünya evine girmiş. Jöleli şekerin parmaklarıyla tuttuğu metalde hafif bir girinti oluştu. Evlenmişler mi? Evlenmişler tabii. Nancy ayılınca koşa koşa kasabaya geldi. O kadar çok korkmuş ki deli gibi ağlıyordu. İddia ettiğine göre yanlışlıkla olmuştu. Doktor Lamar olanları duyunca çılgına döndü, neredeyse Merit'i öldürecekti. Ama sonunda işi tatlıya bağladılar. Nancy ve Merit 2.30 treniyle Savannah'a gitti. Jim gözlerini yumdu, kusmamak için kendisini zor tutuyordu. Çok kötü, dedi Clark soğukkanlılıkla. Evlilik için demiyorum bunu, evlilikte bir sorun yoktur herhalde. Nancy'nin adamı umursadığını bile düşünmüyorum. Ama böyle cici bir kızın ailesini üzmeye hakkı yok. Asıl kötü olan bu. Jöleli şeker ellerini arabadan çekti ve arkasına dönüp gitti. İçini yine tuhaf duygular kapladı. Açıklayamadığı bazı şeyler ebediyen değişiyordu. ''Nereye gidiyorsun?'' diye sordu Clark. Jöleli şeker arkasına döndü ve omzunun üzerinden geriye doğru boş bakışlar attı. ''Gitmek zorundayım.'' diye mırıldandı. ''Uzun zamandır buralardayım. Usandım artık.'' ''Oo!'' Sokak saat 3'te oldukça sıcaktı ve saat 4'te daha da sıcak oldu. Nisan ayının toz toprağı güneşi sımsıkı sarar ve öğleden sonraları dünyaya yapılan ve ebediyen yapılacak olan geleneksel bir şaka gibi onu yeniden salıverirdi. Saat 4.30 olduğunda güneş ışınları daha eğik açıyla geldiğinden tentelerin ve sık yapraklı ağaçların altında uzun gölgeler oluşurdu. Bu sıcaklıkta dert edilebilecek hiçbir şey yoktu. Hayatın tümü hava durumuna bağlıydı ve sıcak havalarda hiçbir şeyin önemi olmazdı. Serin havaysa yorgun düşmüş bir alnı okşayan yumuşak bir kadın eli gibi şefkatliydi. Georgia taraflarında, belki de daha önce hiç dile getirilmemiştir, bu durumun güney yakasının en büyük bilgeliği olduğu duygusu hakimdir. Bu yüzden bir süre sonra Jöleli Şeker, Jackson sokağındaki bilardo salonuna yöneldi. Burada o eski şakaları yapan, bildiği şakaları, kafa dengi bir kalabalık bulacağından emindi.